Ayrım 11. Özür dilerim, diye fısıldadı Knox, kendini bir kanepeye atarken. Arkasına yaslandı. Yarısı dolu bardağını sımsıkı kavradı ve acı bourbonundan bir yudum aldı. Artık genzi daha az yanıyordu. Çevresine bakındı. İçkinin etkisiyle iyice gevşemişti. Sol yanında bir çift vardı. Knox ayağa kalkmak istedi. Ama az önce ayağının takılan çiftin şimdi ayaklarının tam dibinde olduğunu fark ettim. Bu nedenle kalkması mümkün değildi. Çevresine bakındı ve gülmemek için kendini zor tuttu. Ben de keyfime baksam iyi olacak, diye düşündü. Kimse onun ne yaptığını fark edebilecek durumda değildi. Müzik susmuştu. Keşke onun da bir partneri olsaydım. Sağındaki çifte baktı. Sonra soluna döndü. Müzik yeniden başladı. Knox'un başı dönüyordu. Chris ve Chet öpüşüyorlardı. Knox başka tarafa bakmaya çalıştı ama gözlerini Chris'ten alamıyordu. Tanrım, bana yardım et, diye düşündü Knox. Bakmamak için çok çaba sarf ediyor ancak içindeki savaşı yenik düşüyordu. Birden yeniden Chris'e döndü. Müziğin sesi gitgide yükseliyordu. Tam Knox kendinden geçmek üzereyken bardağı kayıp yere düştüm. Birden Chet'in eli Knox'un bileğini kavradı ve ortalık bir lambanın ışığıyla aydınlandı. Knox, öfkeli Chet ve neler olduğunu anlayamayan Chris ile yüz yüze geldi. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye bağırdı Chet. Knox, ışık Chris'in gözlerini kamaştırmıştı. ''Chet, Chris!'' dedi Knox şaşırmış gibi yaparak. ''Burada ne arıyorsun?'' ''Sen neden?'' diye bağırdı Chet. Knox'un suratına bir yumruk patlattı. Çocuğu gömleğinin yakasından tuttuğu gibi yere devirdi. Sonra da üzerine çıktı. Vurmaya başladım. Knox umutsuzca kendini korumaya çalışıyordu. ''Seni gerizekalı!'' diye bağırdı Chet. Chris onu geri çekmeye çalıştı. ''Chet, canımı yakmak zorunda değilsin!'' dedi. Chet'in yumrukları Knox'un suratına inmeye devam ediyordu. ''Chet, dur! Kötü bir niyet yoktu!'' diye bağırdı Chris. Chet'i var gücüyle itti. Knox suratını tutarak yana yuvarlandı. ''Bu kadar yeter!'' Chris, Chet'in göğsüne vurarak onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Chet, kanayan burnunu ve yaralanan yüzünü tutan Knox'un üzerine eğildi. ''Özür dilerim Chris, özür dilerim!'' diye bağırdı Knox. ''Bu dayak sana yetmez küçük, defol git buradan!'' Chet yeniden Knox'un üzerine atıldı ama Chris ve diğer çocuklardan bazıları onu çektiler. Birkaç genç Knox'u dışarı çıkardı. Knox sendeleyerek mutfağa doğru yürürken arkasına dönüp bağırdı. ''Özür dilerim Chris!'' Hala sarhoş olduğu için güçlükle konuşuyordu. ''Seni bir daha görürsem kendini ölmüş bil!'' diye seslendi Chris. Ölü Ozanlar Derneği hala dağılmamıştı. Üyelerden birinin başının dertte olduğunu bilmiyorlardı. Mağarada ateş pırıltıları saçarak yanmaya devam ediyor, duvarlarda gölgeler yaratıyordu. Gloria, Charlie'ye sarılmıştı. Ona hayranlıkla bakıyordu. Viski şişesi elden ele dolaşmaya devam ediyordu. ''Çocuklar, neden Gloria ve Tina'ya Ölü Ozanlar Bahçesi'ni göstermiyoruz?'' dedi Charlie, başıyla mağara girişini işaret ederek. ''Bahçe mi?'' dedi Mix. Şaşırmıştım. ''Ne bahçesi?'' diye tekrarladı Pete. Charlie gözleriyle Pete ve diğerlerine kaybolmalarını işaret etti. Neil bu bakışı yakaladı ve Pete'si dürttü. Mesele anlaşılmıştı. ''Aa, evet bahçe. Gelin çocuklar.'' dedi. ''Çok garip.'' dedi Tina, kafası karışmış gibiydi. ''Sizin bahçeniz mi var?'' Herkes mağaradan çıktı. Bir tek Mix şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor. ''Siz neden söz ediyorsunuz?'' deyip duruyordum. Charlie ona hışımla baktım. ''Charles, yani Nuvanda, bizim bahçemiz yok ki.'' dedi Mix. Neil geri döndü ve Mix'i kolundan tutup dışarı çıkardım. ''Gelsene aptal!'' dedi kahkahalar atarak. Charlie onların gitmesini bekledi. Sonra Gloria'ya bakıp gülümsedim. ''Tanrım, zeki biri için fazlasıyla aptal.'' Gloria, Charlie'nin gözlerinin içine baktım. Bence çok tatlı, dedi. Charlie yine gülümsedim. Bence sen çok tatlısın. Charlie içini çekti. Gözlerini kapattı ve Gloria'yı öpmek için uzandı. Tam dudakları buluşmuştu ki Gloria ayağa kalktı. Sen de beni heyecanlandıran şey ne biliyor musun? Dedi. Charlie gözlerini kırpıştırdı. Ne? Tanıştığım her erkek beni bir tek şey için istiyor. Sen onlar gibi değilsin, değil miyim? Hayır, diyerek gülümsedi Gloria. Bana biraz daha şiir okusana. Ama, diye kekeledi Charlie. Lütfen, insanın şey için, yani içindekiler için takdir edilmesi çok güzel bir şey. Charlie elini yüzünü koydum. Gloria dönüp ona baktı. Luanda, lütfen. Tamam, düşünüyorum. Charlie bir an düşündü ve okumaya başladım. Ruhlar gerçekten birleşemez. Eğer engellere boyun eğiliyorsa, aşk gerçek aşk değildir. Değişiklikler onları değiştiriyorsa ya da çekip gidilebiliyorsa biri. Gloria mutlulukla inledi. Devam et. Bu romantizm işte. Charlie hayal kırıklığına uğramıştı. Ama bütün gece şiir okumaya devam etti. Ertesi gün bütün öğrenciler Wilton Akademisi'nin küçük lisesine çağrıldılar. İçeride büyük bir uğultu vardı. Okul gazetesinin kopyaları elden ele dolaşıyordu. Knox Overstreet morarıp şişmiş yüzünü gizlemeye çalışarak oturuyordu. Neil, Todd, Pete, Mix, Cameron ve özellikle Charlie çok bitkin görünüyorlardı. Pete, Charlie'ye bir evrak çantası uzatırken esneyerek "Her şey hazır," dedi. Charlie başını salladı. Müdür Nell'ın kiliseye girince öğrenciler bütün gazeteleri aceleyle kaldırıp ayağa kalktılar. Nell'ın hızlı adımlarla kürsüye yürüdü ve oğlanlara oturmalarını işaret ettim. Gürültüyle gelsini temizledim. Bu haftaki okul gazetesinde yazarı belli olmayan bir makale vardı. Bu makale Wilton'da kızlara gereksinim duyulduğundan söz ediyordu. Değerli vaktimi suçluları ortaya çıkarmak için harcamak istemiyorum. Onları bulacağımdan emin olabilirsiniz. Ben bu makale hakkında bir şeyler bilen öğrencilerin kendiliklerinden ortaya çıkmalarını istiyorum. Suçlular kimlerse bu okuldan uzaklaştırılmamak için son şanslarım. Nalan bir süre sessizce durup cevap bekledim. Birden bir telefon sessizliği bozdu. Charlie evrak çantasını yavaşça kucağına alıp açtı. Telefon bu çantadaydı. Öğrenciler şaşkınlıkla fısıldaştılar. Daha önce hiç kimse Wilton'da kurallara bu kadar aykırı bir şey yapmamıştı. Charlie büyük bir cesaret örneği sergileyerek telefonu açtım. Wilton Akademisi, buyurun, dedi herkesin duyabileceği bir sesle. Evet, bir dakika. Bay Nalan, telefon size. Charlie'nin sesinde sahte bir ciddiyet vardı. Müdürün yüzü kıpkırmızı oldu. Ne? Diye bağırdı Nalan. Charlie ahizeyi Nolan'a uzattı. Tanrı arıyor. Wilton'a kız öğrenci alınması gerektiğini söylüyor. Charlie telefona bunları söylerken eski taş kilise öğrencilerinin kahkahalarıyla çınlamaya başladım. Müdür bu gösteriye tepki vermekte gecikmedim. Charlie daha ne olduğunu anlayamadan kendini müdür odasının ortasında buldum. Nolan odada dört dönüyordu. Bu pisliği temizle, diye tısladı. İşin içinde senden başka kim var? Hiç kimse efendim, dedi Charlie. Sadece ben varım. Gazetenin düzeltmelerini yapıyorum. Bu yüzden Bob Crane'in makalesini yerine kendi makalemi soktum. Bay Dalton, dedi Nolan. Eğer kendini bu okuldan zorla attırmaya çalışan ilk kişi olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Bu başkaları da denedi. Ama tıpkı sizin gibi onlar da başarısız oldular. Şimdi eğilin. Charlie söyleneni yaptı. Nadın eski kocaman bir kürek çıkardı. Küreğin üzerine hızı artsın diye delikler açılmıştı. Nadın ceketini çıkardı ve Charlie'nin arkasına geçti. Yüksek sesle "Sayın Bay Dalton," dedi ve küreği Charlie'nin poposuna indiriverdi. Bir. Nadın küreyi bu kez daha sert indirdi. Charlie gözlerini yumdu. İki. Nolan vuruyor. Charlie sayıyordu. Dördüncü vuruştan sonra Charlie'nin sesi güçlükle duyulmaya başlamış, yüzü acıyla kasılmıştı. Müdürün eşi ve sekreteri olan Bayan Nolan dışarıdaki ofisinde oturuyor, cezanın neden olduğu sesleri duymamaya çalışıyordu. Onur salonunda Cameron'ın da dahil olduğu üç öğrenci duvar üzerinde geyik kafası eskizleri hazırlıyordu. Charlie'nin bedenine inen kürek seslerini duyunca içleri korku ve acıyla doldu. Cameron geyiği çizemedi. Yedinci vuruştan sonra gözyaşları Charlie'nin yanaklarından süzülmeye başladı. Say! Diye bağırdı Nolan. Dokuzuncu ve onuncu vuruşlardan sonra Charlie konuşamamaya başladı. Nolan onuncu vuruştan sonra durdu ve Charlie'ye döndüm. Hala bunun yalnızca senin fikrin olduğu konusunda ısrar ediyor musun? Diye sordu. Charlie acısını bastırmaya çalıştı. Evet efendim. Ölü Ozanlar Derneği nedir? İsim istiyorum. Nolan bağırdı. Bayılacak gibi olan Charlie güçlükle cevap verdi. Sadece benim Bay Nolan. Yemin ederim, ben uydurdum. Eğer işin içinde başkalarının da olduğunu öğrenirsem, onlar okuldan atılır, sen burada kalırsın. Anlıyor musun? Şimdi ayağa kalk. Charlie söz dinledi. Acının ve aşağılanmanın neden olduğu gözyaşlarını tutmaya çalışırken yüzü kıpkırmızı olmuştu. Eğer sen hatalarını kabul edecek kadar cesur davranırsan, Wilton seni affeder. Bütün okuldan özür dileyeceksin. Charlie, Nana'nın odasından sendeleyerek çıktı ve yavaşça yatakhaneye yöneldi. Oğlanlar odalarında, koridorlarda dolaşıp duruyorlar, arkadaşlarının serbest kalmasını bekliyorlardı. Charlie'nin geldiğini görünce odalarına koştular ve ders çalışıyormuş gibi yaptılar. Charlie acısını belli etmemek için ağır ağır yürüyordu. Odasına yaklaştığında Neil, Todd, Knox, Pitts ve Mix yanına geldiler. Neler oldu? Diye sordu Neil. İyi misin? Okuldan kovuldun mu? Hayır, dedi Charlie, kimsenin yüzüne bakmadan. Ne oldu peki? Diye sordu Neil. Herkesi ihbar etmem, bütün okuldan özür dilemem gerekiyormuş. O zaman affedilirmişim, dedi Charlie. Odasının kapısını açıp içeri girdi. Ne yapacaksın? Diye sordu Neil. Charlie? Lanet olsun Neil, benim adım Nuvanda, dedi Charlie. Dolu dolu gözlerle arkadaşlarına baktı ve odasının kapısını çarparak kapattı. Diğerleri birbirlerine baktılar. Hepsinin yüzünde hayranlık dolu bir gülümseme belirdi. Charlie onları ele vermemişti. O gün öğleden sonra Nalan Bay Keating'in odasına gittim. Kapıyı tıklatarak sınıfa girdi. Bay Keating ve Bay McAllister konuşuyorlardı. Bay Keating, sizinle biraz konuşabilir miyim? Dedi Nalan. İki öğretmenin sözünü keserek. İzninizle. McAllister aceleyle dışarı çıktı. Nalan durup çevresine bakındı. Burası benim ilk sınıfımdı, John. Biliyor muydun? Dedi ağır ağır yürüyerek. Bu da benim ilk masam. Sizin ders verdiğinizi bilmiyordum, diye karşılık verdi Keating. İngilizce dersler veriyordum. Senin öğrenciliğinden de önce. Bırakmak zor oldu. Keating'e baktı. Senin hakkında söylentiler duyuyorum John. Sınıfında alışık olmadığımız öğretme yöntemleri kullanıyormuşsun. Bunun Dalton'ın yaptığı terbiyesizlikle bir ilgisinin olduğunu söylemiyorum. Ama sana bu yaşlardaki erkek çocukların çok kolay etki altında kalabildiklerini hatırlatmama gerek yok sanırım. Verdiğiniz cezanın çok büyük bir etki yarattığından eminim, dedi Keating. Nolan'ın kaşları kalktı. Bu yorum duymazdan geldi. Önceki gün avluda neler oluyordu? Avluda mı? Diye tekrarladı Keating. Çocuklar uygun adım yürüyorlardı. Hep birlikte el vuruyorlardı. Ha, şu mesele. Bu bir konuyu kanıtlamak için başvurduğum bir egzersizdi. Birbirine fazla benzemenin zararları ile ilgiliydi. Ben, John, burada ders programı bellidir. Doğruluğu kanıtlanmış bir programdır bu. İşe yarar. Sen bunu sorgulasan, öğrencilerin de aynı şeyi yapmalarını nasıl engelleriz? Ben her zaman eğitimin özgür düşünmeyi öğrenmek olduğunu savundum, dedi Keating. Nolan güldü. Bu çocukların yaşında mı? Hayatta olmaz. Gelenek John, disiplin. Keating'in omzunu sözde anlayışlı bir tavırla okşadım. Onları üniversiteye ve yüksekokula hazırla. Geri kalan her şey kendiliğinden olur. Bay Nolan gülümsedi ve gitti. Keating bir süre sessizce dikilerek pencereden dışarı baktı. Bir dakika sonra McAllister kafasını kapıdan uzattı. Konuşanları dinlediği belliydi. Ben olsam oğlanların birbirine benzemesinden rahatsızlık duymazdım, dedi. Neden? Sen de bu kutsal salonlarda okudun, değil mi? Evet. Eğer kararlı birer ateist yetiştirmek istiyorsan, onları dindar birileri olacak şekilde yetiştir. Her zaman işe yarar. Keating, McAllister'a baktı ve birden gülmeye başladı. McAllister de gülümseyerek dışarı çıktı ve gözden kayboldu. O gece Keating öğrencilerinin yatakhanesine gitti. Oğlanlar kulüp toplantıları ve etkinlikleri için hazırlık yapıyorlardı. Keating bir grup arkadaşıyla birlikte dışarı çıkmakta olan Charlie'ye yaklaştım. Bay Keating, dedi Charlie. Şaşırmış görünüyordu. Çok aptalca bir gösteriydi Bay Dalton, dedi Keating sertçe. Siz de mi Bay Nolan'ın tarafını tutuyorsunuz? Charlie buna inanamamıştı. Peki Carpe Diem'e, hayatı iliğine kadar özümsemeye ne oldu? Hayatı iliğine kadar özümsemek, boğazına kemik batırmak değildir Charles. Cesaretin ve tedbirin sınırlarını iyi bilmek gerekir. Bilge biri de bunu kolayca anlayabilir, dedi Keating. Ama ben düşünmüştüm ki, diye kekeledi Charlie. Bu okuldan atılmak bilgelik ya da cesaret değil. Burası mükemmel bir okul olmayabilir ama insana bir sürü fırsat sunuyor. Öyle mi? Dedi Charlie öfkeyle. Ne gibi? Başka hiçbir şey olmasa bile en azından benim derslerime katılmak gibi. Anladın mı? Charlie gülümsedi. Evet efendim. Keating biraz ileride durmuş, Charlie'yi bekleyen diğer ölü ozanlar üyelerinin yanına gitmek için arkasına döndüm. Bu yüzden aklınızı başınıza toplayın. Hepiniz, diye emretti Keating. Evet efendim, dediler. Keating hafifçe gülümsedi ve gittim. Ertesi gün öğrenciler Keating'in sınıfında öğretmenlerinin tahtaya gidip büyük ve kalın harflerle yüksekokul yazışını izlediler. Beyler, dedi Keating. Bugün yüksekokuldan en iyi şekilde yararlanmak için çok önemli, hatta vazgeçilmez olan bir beceriden söz edeceğim. Okumadığınız kitapları analiz etme becerisi. Durup bakındı. Oğlanlar gülüyorlardı. Yüksekokul belki de şiir sevginizi mahvedecek. Saatler süren sıkıcı analizler, araştırmalar ve eleştiriler sizi şiirden soğutacak. Aynı zamanda farklı edebiyat türleriyle karşılaşacaksınız. Bunların bazılarını sevmek zorunda kalacak, bazılarından kaçmaya çalışacaksınız. Keating bir yandan konuşuyor, bir yandan da sınıfta dolaşıyordum. Diyelim ki çağdaş roman konulu bir ders alıyorsunuz. Bütün yarı yıl boyunca Balzac'ın yazdığı Goriot Baba, Türgenev'in yazdığı Babalar ve Oğullar gibi başyapıtları okudunuz. Ancak final ödevi olarak sizden Şüpheli Sosyete Güzeli adlı romanda anlatılan anne baba sevgisi konusunda bir yazı yazmanız istendi. Bu romanın yazarı da dersinize gelen profesörün ta kendisi. Keating sınıftakilere kaşlarını kaldırarak baktı. Sonra devam ettim. Kitabın ilk 3 sayfasını okuduktan sonra değerli zamanınızı bu kitaba harcayarak beyninizi uyuşturmak yerine gönüllü savaşçı olmayı tercih edeceğinizi fark ettiniz. Peki, bunun için her şeyi göze alabilir misiniz? Geçer not almamayı kabul eder misiniz? Elbette hayır. Çünkü hazırlanmışsınızdır. Herkes büyük bir dikkatle dinliyor ve izliyordu. Keating dolaşmaya devam ettim. Daha kitabın kapağını okuduğunuzda bu kitabın sosyal sınıfı anlatmak isteyen kızı Kristin'e o çok arzuladığı sosyete tanıtma törenini yapmak için varını yoğunu harcayan tarım aletleri satıcısı Frank'in hayatını anlattığını öğrenirsiniz. Yazınıza profesörü kitabı okuduğunuza, Ancak konuyu özetlemeye gereksiz bulduğunuzu ikna edecek bir bölümle başlarsınız. Sonra daha numaracı, ancak tanıdık bir şey yaparsınız. Örneğin şöyle yazabilirsiniz. Yazarın anne baba sevgisi konusunda çizmiş olduğu resim ile çağdaş Freud teorisi arasında benzerlikler olduğunu belirtmek çok önemli. Kristen Elektra. Babası ise günahkar Oedipus. Son olarak belirsiz ancak özenle hazırlanmış bir finale yer verirsiniz. Keating durup okudu. Burada dikkat çekici olan roman ile Hintli filozof Avesh Rabeshnon arasında garip bir bağlantı olmasıdır. Rabeshnon, ailelerin çocuklarını üç başlı canavar, yani hırs, para ve sosyal başarı için ihmal etmelerinin sancılı ayrıntılarını tartışmıştır. Rabeshnon'un teorileri bu canavarların nasıl beslendiği, nasıl ortadan kalkabileceği vesaire konularında tartışmaya devam etmektedir. Sonunda profesörün kusursuz yazım tekniğini övebilir, bu kitabı size tanıtma medeni cesaretini gösterdiği için onu kutlayabilirsiniz. Mills elini kaldırdı. Reis, ya Rabeshnon gibi biri hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, Rabeshnon diye biri hiç olmadı Bay Mix. Onu ya da onun gibi birini siz yaratırsınız. Kendini beğenmiş hiçbir profesör böyle önemli birini tanımadığını söylemeye cesaret edemez. Siz de büyük olasılıkla benim karşılaştığım gibi bir yorumla karşılaşırsınız. Keating masasında bir kağıt alıp üzerindekilere sınıfa okudum. Keating masasından bir kağıt alıp üzerindekileri sınıfa okudu. Rabeshnon konusundaki değerlendirmeleriniz çok başarılıydı. Benim dışımda birinin Doğu'nun çoktan unutulmuş bu ustasını takdir etmesi çok güzel. A artım. Keating kağıdı yerine koydu. Beyler, okumadığınız kitapları analiz etme konusu final sınavı sorularından biri olacak. Bu nedenle bu konuda uygulama yapmanızı öneririm. Şimdi yüksek okul sınavlarında karşılaşabileceğimiz bazı tuzaklardan söz edelim. Birer kalem çıkarın, küçük bir sınav yapacağım. Sınıftakiler kendilerine söyleneni yaptı. Ketik sınav kağıtlarını dağıttı. Ardından da sınıfa bir slide makinesi kurdum. Büyük üniversiteler, burada hayalini kurduğunuz o küçük, güzel yaratıklarla doludur. Kızlarla yani, dedi gülümseyerek. Ancak dışlanma olasılığı son derece yüksektir. Bu sınav sizi üniversiteye hazırlamak için tasarlandı. Sizi uyarayım, sınav sonuçları ortalamanızı etkileyecek. Başlayın. Herkes soruları çözmeye başladı. Keating, slide makinesine bir slide yerleştirip makineyi çalıştırdım. Ekranda çok güzel üniversiteli bir kız belirdi. Kız yere düşen kalemini almak için eğilmiştim. Çok güzel bir vücudu vardı kızın. Oğlanlar başlarını sınav kağıtlarından kaldırıp ekrana baktılar. Hemen hepsi bir kereyle yetinmeyip bir kez daha baktım. Kağıtlarınıza konsantre olun beyler. 20 dakikanız kaldı, dedi Keating slaytı değiştirirken. Bu kez de bir dergi reklamı için poz veren çok güzel bir kadın çıktı ortaya. Oğlanlar yine ekrana baktılar. Sınava konsantre olamıyorlardı bir türlü. Keating onların yaşadığı güçlüğü gözlemliyor, çok eğleniyordu. Çeşitli durum ve şekillerde baştan çıkarıcı pozlar veren güzel kadın slaytlarını göstermeye devam ettikçe oğlanların gözleri ekranlı sınav kağıtları arasında mekik dokuyordu. Knox ekrana büyülenmiş gibi bakarken kağıdına Chris, Chris, Chris yazıp duruyordum.